Ayrım 27. Sayfa 720. Gerçekten de Atatürk onların ölçülerine göre mazbut bir hayat sürüyor sayılmazdı. Birçok subay gibi o da kadınlarla zaman zaman ve önemsemeden bir takım ilişkiler kurmuş, bir kadını canı istediği vakit almış, istemeyince bırakmıştı. Olduğu gibi görünmeyi meziyet saydığı için, içki içtiğini nasıl gizlememişse, bu çeşit eğilimlerini de saklamış değildi. Sonra burjuva kafalıları ve koyu sofuları tedirgin etmekten hoşlanır. Üstelik bir devlet başkanı için erkeklik şöhretinin halk gözünde iyi karşılandığını da hesaba katardı. Bu yüzden dışarıdan böyle görülmesine pek ses çıkarmazdı. Aslında bu, yaşayışının pek o kadar önem vermediği bir yanını teşkil ediyordu. Nasıl ki gençliğinde işinin çokluğu kendisine evlenme için vakit bırakmamışsa, şimdi de yaşlandıkça içki isteklerini öylece azaltıyordu. Delikanlılığında ve olgunluk çağının başlangıcında fırsat çıktıkça kadınlardan alacağını almıştı. Ama 40'ından sonra istekleri ve gücü azalmaya başlamış, şimdi ise bu güç azaldıkça aksine çokmuş gibi bir söylenti yayılmasından hoşlanır olmuştu. Böylece elçiliklerin yemek salonları, kulüpler ve Ankara Palas, Atatürk yine şunu yapmış, bunu yapmış diye bir takım dedikodularla çalkalanır dururdu. Türkler Atatürk'ün ne kızlarına ne de karılarına kem gözle bakmayacağını bilirlerdi. Ama yabancı diplomat karıları masasına çağıracak korkusuyla kızlarını toplantılardan uzaklaştırmaya bakarlardı. Oysa Atatürk bir genç kızı çağıracak olsa çok defa onu sözlü bir imtihana çekmekten başka bir şey yapmazdı. Polonya elçiliğinde görüp beğendiği genç bir Polonyalı kızdan Allah'ın varlığını ispat etmesini istemişti. Evli kadınlarla konuşurken, örneğin kocalarıyla olan ilişkileri üzerinde daha içli dışlı sorular sorardı. Kadınlara karşı ne dereceye kadar ileri gidebileceğini iyi bilir ve kocaları iyi tartardı. Kocasının kıskanabileceği bir kadınla hiçbir zaman flört etmeye kalkmaz ve buna pek önem vermeyen dostlarına da boyuna bu çeşit gaflardan sakınmalarını sağlık verirdi. Yine de arada bir diplomat karısının başkana aşırı derecede tutularak bir skandala yol açtığı olurdu. Bir keresinde de Atatürk Amerikalı bir kadının çiftliğine giderken geçtiği yolun üzerine boylu boyunca uzandığını görünce epey eğlenmiş. Bu kadını Çankaya'da birkaç gün misafir etmişti. Yine de bütün kaprislerine ve ortaya atılan bütün dedikodulara rağmen, yabancı diplomatlar dış siyaset üzerindeki sapasağlam görüşleri yüzünden ona karşı büyük saygı beslerlerdi. Dil ve tarih gibi konularda belki kararsız olan zihni, şimdi Avrupalı diktatörlerin gittikçe büyüyen tehditleri altındaki dünya sorunları üzerinde her zamanki kadar canlı ve kuvvetliydi. Kendileriyle protokol sınırları dışında konuştuğu elçilere, vakit ne kadar ilerlemiş, hava ne kadar samimileşmiş olursa olsun, vatandaşlarına yaptığı gibi sıkı bir sorguya çekerdi. Sir Percy Lorraine anlatıyor. Bu bazı defa bir soru yağmuru biçiminde, bazen de kendi düşüncelerini belirten uzun bir açıklama şeklinde olur. Sonra çatık kaşlarının altında çelik mavisi gözlerinin delici bakışıyla sorgu dolu bir bekleyiş halini alırdı. İnsan zamanla bu bakışın ne demek istediğini anlardı. Bu şu demekti: kaçamaklı davranma, erkek erkeğe konuşuyoruz. Anlıyorum, benden bir şeyler gizlemek istiyorsun. Ama evet efendimcilikten hiç hoşlanmam ve senin ne düşündüğünü öğrenmek isterim. Belki de bana söyleyeceğin ilginç bir şey vardır, çekinme söyle. Atatürk şimdi bütün dikkatini yakında başlayacağını önceden kestirip söylediği İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Türkiye ile Batı arasındaki çözümlenmesi gereken sorunlara dikmişti. Savaşa hazırlık niteliğinde olan sinir harbinde Türkiye'ye ilk tehdidi savuran Mussolini olmuş, 1934 baharında verdiği bir söylevde Asya ve Afrika'daki tarihsel hedeflerini açıklamıştı. Bu açık bir savaş ve istila tehdidiydi. Türkler buna Ege kıyılarında gösterişli manevralarla karşılık verdiler. Mussolini aslında Habeşistan seferine hazırlık olarak Türk kıyıları önündeki Leros adasını tahkim etmeye başlayınca da Atatürk tutumunu açıklamak için kendine göre bir metot seçti. Bir akşam Ankara Palas'ta yemek yerken yandaki masada İtalyan Büyükelçisini gördü. Arnavutluk elçisi de oradaydı. Gazi o akşam her nasılsa içkili değildi. Ama kendini içmiş göstermek daha işine geldi. Arnavut'a doğru eğilerek, "Asaf Bey," dedi, "gazetelerde acayip resimler görüyorum. Neler oluyor sizin Arnavutluk'ta? Operet mi oynuyorsunuz?" Bunu söylemekle Kral Zogo'nun şatafatlı üniformalarına taş atıyordu. Hem diye devam etti, "Cumhuriyetten ne kötülük gördünüz. İlle de başınıza bir kral geçirmeye ne lüzum vardı? Üstelik güttüğünüz siyasette çok tehlikeli. İtalyanlar Balkanlara sızmak için sizi maşa olarak kullanacaklar." İtalyan Büyükelçisi lafa karışmak istedi. Atatürk ona döndü. Sözlerini herkesin duyması için tercümana yüksek sesle tekrarlatarak, "Antalya'yı isteyen İtalyan öğrencilerinin Roma'daki Türk elçiliği önünde gösteri yapmalarına itiraz etti. Antalya bizim İtalya'daki elçimizin cebinde değil ki," diye açıkladı. "Antalya buradadır. Ne diye gelip almıyorsunuz?" "Ekselans Duce'ye bir teklifim var. Askerlerini karaya çıkarsın, ondan sonra savaşalım. Kim kazanırsa Antalya onun olur." Büyükelçi, "Bu bir savaş ilanı mı Ekselans?" diye sordu. Atatürk, "Hayır," dedi. "Ben burada herhangi bir vatandaş gibi konuşuyorum. Türkiye adına savaş ilanına sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi yetkilidir. Ama şunu da kafanızdan çıkarmayın ki, Büyük Millet Meclisi zamanı gelince benim gibi basit yurttaşların duygularını da göz önüne alır." Atatürk bunun arkasından hesaplı boşboğazlığının sonucundan memnun olarak otelden ayrıldı. Habeş Savaşı patladığı vakit, Türkiye Atatürk'ün Milletler Topluluğu ile işbirliği yapma kararını bir daha belirterek, Milletler Cemiyeti üyesi sıfatıyla İtalya'ya karşı zecri tedbir alınması yolunda oy kullandı. Bu işbirliği dileği Türkiye'nin 1936'da Lozan Antlaşması'ndaki Boğazlar rejiminin değiştirilmesini resmen istemesiyle bir kere daha ortaya konmuş oldu. Bu sefer söz konusu olan artık Boğazların serbestliği değil güvenliği sorunuydu. Müracaat Milletler Cemiyeti Antlaşması'nın Boğazların herhangi bir tehdide uğraması karşısında ortak bir danışmayı öngören maddesine uygun olarak yapılmıştı. Atatürk bu müracaatın yolunu da zamanını da gayet iyi seçmişti. Bunda İngiliz Büyükelçisi Percy Loraine ile arasındaki yakın dostluğunda payı vardı. Atatürk bir gün poker masası başında onu Akdeniz'deki biricik ası elinde tutan adam olarak tanımlamış. O da Atatürk'e Boğazlar bölgesine asker yollamak ya da ultimatom vermek gibi davranışlara değinmekten kaçınmasını öğüt vermişti. Türkiye'nin müracaatı İngiltere'nin Boğazların güvenliğinden epey kuşkulandığı bir zamana rastladı. Almanların Rem bölgesini almalarından, İtalya'nın da Habeşistan'ı istilasından sonra Cenevre'de Türklerin silahsız bölgeye yürüyerek dünyayı yeni bir olup bitti karşısında bırakmalarından korkuluyordu. Atatürk'ün bir çözüm yolu bulmak için dürüst bir şekilde hukuk yolunu seçmesi, batılı devletler üzerinde olumlu bir etki yapmıştı. Almanlarla Türklerin 1914'teki gibi birbirlerine yaklaşmasından çekinen İngilizler de, Türk-İngiliz dostluğunu koruyabilmek için bir takım önemli tavizler vermeye hazırdılar. Bunun sonucu olan konferans Montreux'de toplandı. İtalyanlar konferansı boykot etmişlerdi. Mesele çabucak bir çözüme bağlandı. Türkiye her istediğini elde etmişti. Boğazlarda asker bulundurmasına izin verildi. Eski Boğazlar Komisyonu dağıtıldı. Türkiye, geçmişte Osmanlı İmparatorluğu'nun yaptığı gibi boğazlardan geçişi tam olarak denetleyebilecekti. Savaş zamanında harp gemilerinin geçişini kontrol edebilecek, kendini bir savaş tehdidi karşısında hissetmişse bu kontrol hakkını barış zamanında da kullanabilecekti. 30 bin Türk askeri böylece 20 Temmuz gecesi saat 24'te Boğazların askerden arınmış bölgesine yürüdüler. Başlarında Yavuz'un bulunduğu Türk donanması onları orada karşıladı. 1914'te Mustafa Kemal'in bütün gücüyle ama pek bir sonuç alamadan karşı koyduğu tarih olayı en parlak bir şekilde ortadan kaldırılmıştı. Bu çözüm ne Almanya'nın ne de İtalya'nın işine gelmişti. Ama şimdi Türkiye ile bir savaşı hiç de göze alabilecek durumda değildiler. Kont Ciano, 1937 başlarında Milano'da yapılan bir toplantıda Tevfik Rüştü ile pazarlığa girişmek istemiş, Türkiye'nin bir ticaret anlaşması karşılığında Roma-Berlin mihverine uygun bir tutum takınmasını sağlamaya çalışmıştı. Lakin Türk hükümeti sadece barış blokuna bağlı olduğunu ve başka hiçbir blokla ilişiği bulunmadığını açık olarak bildirdi. Almanlar da boğazların tahkim edilmesi işi Türkiye ile ticaret ilişkileri bulunan Krupp'a değil de daha yüksek fiyat istemiş olan Vickers firmasına verilince üstü kapalı bir hakarete uğramışlardı. Montrö Antlaşması'nın bazı maddelerine itiraz edecek oldular. Ama Türkler verdikleri sert cevapta Almanya'nın bu sorunla bir ilgisi olamayacağını bildirdiler. Çünkü Almanya, Montrö Antlaşması'nı imzalayan devletler arasında olmadığı gibi bir Akdeniz devleti de değildi. Rusya da bu anlaşmadan pek memnun kalmamıştı. Anlaşma Rusya'ya bazı avantajlar tanımış ama bütün istediklerini, özellikle boğazların savaş halinde bütün yabancı gemilere kapanmasını sağlayamamıştı. Atatürk'ün politikası bir yandan en yakın denizci devlet olan İngiltere ile, bir yandan da karada en güçlü devlet olan Sovyet Rusya ile iyi geçinmekti. Bu yüzden Rusları hem Montrö Antlaşması hem de Sadabat Paktı üzerinde yatıştırmak için Tevfik Rüştü'yü bir heyetle birlikte Moskova'ya gönderdi. Atatürk'ün İngiltere'ye karşı dostluğunu belirtmesi için başka bir fırsat çıkmıştı. 1936 Eylül'ünde Kral 8. Edward, Akdeniz'de Nalin yatıyla yaptığı bir gezi sırasında Türkiye'ye de gayri resmi bir ziyarette bulundu. Sir Percy Lorraine bu ziyareti Almanya ile İngiltere'nin ekonomik savaşta Türkiye'ye kredi vermek için yarıştıkları bir sırada bir iyi niyet belirtisi olarak teşvik etmişti. Bu 40 yıl önce Kaiser'in Abdülhamit'i ziyaretinden beri Avrupalı bir hükümdarın Türkiye'ye yapacağı ilk ziyaretti. Sir Percy Lorraine ziyaretin resmi nitelikte olmasını ve kralın Ankara'ya gelerek başkana saygılarını sunmasını istemişti. Lakin bir dinlenme gezisinde olan kral bunun gayri resmi olmasını daha uygun gördü. Atatürk'ün bir an için canı sıkıldı. Ama protokole körü körüne esir olmadığı için kralı görmeye İstanbul'a gitti. Kralın yatı Dolmabahçe Sarayı önlerinde demirledi. Kral yanında Atatürk olduğu halde açık bir otomobille İstanbul sokaklarından geçerek İngiliz Büyükelçiliğine gitti. Sir Percy Lorraine bunun camları kurşun geçirmez otomobille dolaşmaya alışık olan devlet başkanı tarafından krala bir iltifat olduğunu söyledi. Binlerce kişi kralın gelişini görmek için Boğaz kıyılarında gecelemişti. Evlerde Türk ve İngiliz bayrakları yan yana dalgalanıyordu. Karanlık bastıktan sonra minarelerde "Welcome Edward Rex" yazılı mahyalar kuruldu. Kralla misafirleri, ki aralarında en önemlisi Mrs. Simpson'dı, şerefine eğlenceler düzenlendi. Ay ışığıyla aydınlanan Boğaz sularında Türk donanmasının da katıldığı bir Venedik gecesiyle Marmara'da yapılan yarışlar bunlar arasındaydı. Verilen ziyafetlerden birinde garsonun biri elindeki büyük yemek tabağını yere düşürmüştü. Atatürk misafirinden özür diledi. Şu millete her şeyi öğrettim de uşaklık etmesini bir türlü öğretemedim. Kralla başkan Almanca olarak yaptıkları görüşmelerde dostluk ilişkileri kurmuşlardı. Gerçekten de bu ziyaret Kral Edward'ın büyük babası 7. Edward'ın yabancı ülkelere yaptığı gezileri andırırcasına giriştiği bir diplomatik dostluk denemesiydi. Ziyaret psikolojik bakımdan 1. Dünya Savaşı'ndan beri İngilizlere düşman gözüyle bakan Türk halkının da tutumunu değiştirdi. 8. Edward, Türk kamuoyunda yeni bir havanın yaratılmasına yardımcı olmuştu. Bundan sonra yıllarca İstanbul ve Anadolu kahvelerinin duvarları, iki devlet başkanını, memleketlerinin bayrakları altında yan yana oturmuş gösteren renkli resimlerle süslendi. Bu Türk-İngiliz Antant Kordiyali'nin unutulmamasına yarayacak bir semboldü. Ama Türklerin daha Fransızlarla da böyle bir anlaşmaya varmaları gerekiyordu. Franklin Bouillon'la yapılan anlaşmadan beri askıda kalan İskenderun sancağı ya da Hatay işi hala çözümlenmemişti. Bu konu Suriye'ye bitişik, lakin ahalisinin çoğu Türk olan bir vilayeti ilgilendiriyordu. İskenderun limanı da Türkiye'nin güneyde yararlanabileceği tek limandı. Fransız mandası altında bu iş, sancağı Türkiye'nin çıkarlarını göz önünde tutan özel bir rejim uygulamak yoluyla dostça düzenlenmişti. Ama Fransa 1936 yazında Suriye'ye bağımsızlık vermeyi ve Hatay'ı da bu memleketin sınırları içine katmayı teklif etti. Mesele Milletler Cemiyeti Konseyi'ne getirildi. Konsey, vilayetten Fransız askerlerinin çekilmesini ve yerlerine tarafsız bir jandarma birliği gönderilmesini isteyen Türk teklifini tartıştı. Fakat şimdilik yalnız 3 tarafsız gözlemci göndermeyi ve görüşmeleri ilerideki bir tarihe bırakmayı uygun gördü. Bunun üzerine Atatürk uzlaşmazlığa kendisi el attı. Parti toplantısında işlemin yavaş yürümesi protesto edilmişti. Böylece desteklenen Atatürk, Fransızlara karşı bir kuvvet gösterisine girişmeye karar verdi. Hücumlarını kurnazlıkla Fransız Büyükelçisi Monsieur Ponson'un Paris'ten dönüşüne rastlatarak özel bir trenle Güney Orduları Genel Karargahı'nın bulunduğu Konya'ya gitti. Görünüşe göre orduyu güney sınırına doğru harekete geçirmek niyetinde olduğu anlaşılıyordu. İhtiyatlı İnönü onu Toroslardan öteye gitmekten vazgeçirdi. Ama Atatürk'ün bu davranışı işe yaramıştı. Fransızlar Türklerin Hatay sınırında yığınak yaptığını ve vilayetin içinde de Türklerle Araplar arasında çatışmalar başladığını duyunca telaşa düştüler. Bunun sonucu olarak Paris'le Ankara arasında Türklerin yararına bir hava içinde müzakerelere girişildi. Sonunda yine de Atatürk'ün pek sevdiği balo diplomasisi yoluyla bir anlaşmaya varılabildi. Bunun temelleri Ankara Palas salonlarında verilen bir baloda atılmıştı. Atatürk yanında Sir Percy Lorraine ve daha birkaç kişiyle birlikte her zaman oturduğu köşedeydi. Fransız elçisi Monsieur Ponson ile eşini yanına çağırdı. Biraz öteden beriden konuştuktan sonra müziğin ve dansın durdurulmasını emretti ve elçiye Hatay konusunu anlattı. Fransız-Türk dostluğunu candan arzuladığını belirttikten sonra buna rağmen meclise Hatay'ı almak için söz verdiğini ve bu sözden cayamayacağını söyledi. Hatay onun için kişisel bir dava olmuştu. Meseleyi bu temel üzerinde Ponso ile tartışmak için davetliler arasından Fransızca bilen bir kadın çağırtarak tercümanlık yapmasını istedi. Bir yanlışlık olmaması için söyledikleri önce kağıda not edilecek, sonra Fransızcaya çevrilecekti. Vakti gelince Fransızlara karşı Atatürk'e yardımda bulunmaya söz vermiş olan Sir Percy Lorraine de tartışmalara katıldı. Güneşin ilk ışıkları Ankara Palas'ın şark taklidi pencerelerinden içeri sızıncaya kadar bu sorunu konuşmaya devam ettiler. Atatürk'e bir ilham gelmişti, uygulanabilecek nitelikte bir çözüm yolu ileri sürdü. Dipnot, Atatürk başka bir seferde Karpiç lokantasında gayri resmi bir fırsattan yararlanarak daha eksantrik bir baskı yoluna başvurmuştu. Bir masada Fransa Büyükelçisini görünce kendi masasındaki kadınlara ellerini havaya kaldırıp Hatay'ı istiyoruz diye bağırmalarını söyledi. Manevi kızlarından biri çantasından küçük bir tabanca çıkararak havaya ateş etti. Monsieur Ponson silah patlamasından ürkmüştü. Atatürk alay olsun diye polis çağırıp ruhsatsız tabanca kullandığı için kızı yakalattı. Sonra da İnönü'ye Türk kadınlarının Hatay'ı ne pahasına olursa olsun istediklerini bildirerek vilayeti onlar adına Fransızlardan istemesi için talimat verdi. Monsieur Ponso kendisi böyle bir uzlaşmaya oldukça hazırdı. Hatay'ın tam bir Arap vilayeti olmadığını o da kabul ediyordu. Üstelik Adana Ovası'na apaçık olan İskenderun, Türkiye için doğal bir limandı. Suriyelilerin burayı savunmaları da güçtü. Lakin Kedorse, Suriye'nin parçalanmasına pek çabuk razı olamıyordu. Zira bu askeri bir çekilme anlamına gelecekti. Öte yandan Atatürk, Ren Havzası için bile savaşı göze alamamış olan bir memleketin herhalde Hatay için dövüşmeye kalkmayacağını iyi biliyordu. Ama yine de Fransızların amour propre'unu kollamak gerektiğini anlıyordu. Bu yüzden bir yandan Hatay üzerinde baskısını sürdürürken bir yandan da konferans masasında sabırlı davranacaktı. En sonunda Paris, Cenevre, Ankara ve Suriye arasındaki dörtlü çapraşık görüşmeler 1937 başlarında bir anlaşma ile sonuçlandı. Buna göre Hatay ayrı bir siyasi varlık oluyor, iç işlerinde tam bir bağımsızlığa kavuşuyor, yalnız gümrük ve para bakımından Suriye'ye bağlı kalıyordu. Suriye, Hatay'ın dış işlerini de yönetecekti. Türkçe ve Arapça olmak üzere iki resmi dili bulunacaktı. Şimdi iş bu anlaşmanın pratik olarak nasıl işleyeceğini görmeye kalmıştı.